Ayrım 10.
Kenneth O'Keefe, Janet Lovejoy'a bir fincan kahve daha doldurdu. Haydi iç bakalım, kalbini çalıştırır. Teşekkürler, nasılsın bakalım? İşi başından aşmış. Bir kart atamayacak kadar mı? Erkek omuzlarını silkti. Bilirsin işte. Bildiğimi sanıyordum, belki de yanılmışım. O'Keefe bakışlarını kaçırdı. Özür dilerim, bu kadar etkilendiğini bilmiyordum. Bir kızın bekareti bir kere bozulur. Belki eski kafalı diyeceksin ama bu kadar etkilendim sanırım. Jen, tatlı bir kızsın sen. Kız birden katılaştı. Sürekli olarak tatlı kız. Bunu demek istememiştim. Jen kahvesinin geri kalanını Jacksonville limanına boşalttı. Unut geçmişi dedi. Suç benim. Sen hiçbir söz vermemiştin. Otur ve sakinleş. Aramızda bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama gerçek şu. Öylesine meşguldüm ki anneme bile mektup yazamadım. Sen de mi Oidipus? Sen de geliyor musun? Yani limandan çıkma izni verirlerse. Sanırım. Babamın canına okumaya çalışıyorlar. Ben de sahnede olup bir iki göz oyarım belki. Eğer çok yakına gelirlerse. İlginç olabilir dedi O'Keefe. Jen, garip şeyler dönüyor orada. Kendi gözünle görmeden inanamayacağın şeyler. Ve bunları birlikte keşfedebiliriz değil mi? Eğer istersen. Jen ayağa kalktı. Bilemiyorum Ken. Şu anda istemiyorum. Bekleyelim bakalım. William Postiglio'nun Kuzey Virginia Bankası'na girişi en hafif bir deyişle görkemli olmuştu. Üstüne tam uyan gri bir takım elbise giymişti. Elinde bileziğine zincirle bağlı deri bir valiz vardı. Arkasından iki kameraman geliyordu. Birinin elinde Sony video kamera ve ses alma aygıtı, diğerinde de 8 mm Kodak sesli kamera vardı. Postiglio, Osha tersanelerinden Saito Osha ile Paul Forsythe'ın bu bankaya olan borçlarını ödemeye geldim dedi kapıdan içeri girer girmez. Şaşkına dönmüş bir ikinci müdür kekeledi. Şey fakat falan yok delikanlı. Beni çabuk müdürüne götür bakayım. Resim çekmek yasak. Hangi yasaya dayanarak? Biz burada müşterilerinizin çıkarlarını korumak üzere bulunuyoruz. Pekala. Şimdi bu korkularınızı gidereceğim. İşte paranız ve de kaybetmekten korktuğunuz gayet yüklü faiz. Elini ceketinin cebine vurdu. Şimdi burada da Bay Saito Osha'nın bana verdiği vekaletname bulunuyor. Martin Waterby karşısında kusursuz giyinmiş bir adamla iki kameraman görünce ikinci müdürden daha çok şaşmıştı. Çok garip bir şey bu dedi. Sizin Lamprey'e yaptığınız şey de öyle. Şu anda konuştuklarımızı banda aldırıyorum. Sonra kalkıp da gelişimin amacını anlamadığınızı söyleyemeyeceksiniz. Kısacası hareketlerinizden yatırımını desteklediğiniz elektronik aygıtların kötü bir yatırım olduğu kanısına vardığınız anlaşılıyor. Pekala, borcumuzu ödüyoruz. Eğer birkaç vezne memurunuzu çağırırsanız parayı saymaya başlayabilirler. Banknotlar 100 dolarlık yeni ve seri numaralıdır. Uzun sürmez sanırım. Bu işlerin normal yolları vardır dedi Waterby. Müşterilerinizi koruyan yasalar da vardır. Bilmediğimiz bir nedenle Lamprey'i alıkoymuş durumdasınız. Paranızı aldığınıza göre buna şu anda son vermeniz gerek. Beni atlatmaya ya da geciktirmeye çalışırsanız suçlu olursunuz. Waterby oturdu. Enerji Kaynakları Bakanlığı ile yaptığı pazarlıktan hiç hoşnut değildi zaten. Üç vezne memuru çağır dedi ikinci müdüre. Avukatınıza kararı kaldırmasını söyleyecek misiniz diye sordu Postiglio. Yoksa her banknotu tek tek inceleyecek misiniz önce? Banka müdürü sıkkın bir tavırla telefona uzandı. Güneşin denizin soğuk griliğine battığı Güney Galler'de Diana Lee'in yerinde doğruldu. Bahçede çalışırken yorulmuş, dinlenmek üzere biraz oturmuştu. Güneşin sıcaklığıyla bir süre olduğu yerde uyuyakalmıştı sonra. Ama şimdi hava iyice serindi. Kıpkırmızı güneşin ufukta sulara gömülmesini seyrederken kadın ürperdi. Kendi kendine "Roger, ne olur dikkat et," diye söylendi. 9. Dimitri Eşkenazi yaşamının büyük bir bölümünü denizde geçirmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o karanlık günlerde bir dizi küçük kruvazörde Baltık Denizi'nden Kuzey Pasifik'e kadar çeşitli görevler almıştı. İlk komuta ettiği tekne bir balık fabrikasıydı. Newfoundland açıklarında çalışan bu fabrika gemiden hem balık artıklarının pis kokusu hem de tayfalarının bölge denizcilerinin ağlarına karşı yaptıkları vahşi hareketlerden dolayı hiç hoşnut kalmamıştı. Eşkenazi daha küçük bir miçoyken bile denizlerde dolaşan herkesin sınırsız özgürlükleri hakkına saygı duyardı. Sovyet filosundaki bütün kaptanlar gibi emir aldığında içinden bunların bir kısmını haklı bir kısmını haksız bulurdu. Ancak ne rütbede olursa olsun görev görevdi kendisi için. Fakat zihnindeki ayrım da hiç değişmezdi. Komuta ettiği akademik Knipovic 1968 yılında balıkçılık araştırma aracı olarak inşa edilmişti. 3165 gross yani 1666 net tonluk olan Knipovic, Karayipler'de tura çıkan küçük bir yata benzerdi. Su kesimi yüksek olduğundan fırtınalı havalarda epey etkilenen tekneye yıllar boyunca yapılan eklemeler sonucu şimdi çok hassas elektronik aygıtlara, 1000 metreye kadar inen bir sualtı gemisine ve deniz altında bulunan nükleer denizaltılarla bağlantı kurabilecek bir alçak frekans vericisine sahipti. Knipovic'in ikili bir yaşamı vardı. Balıkçılık uzmanları büyük balık sürülerinin yerlerini saptayıp haritalarına işlerlerken, sivil giyimli ama askeri eğitim görmüş elektronik uzmanlarının geminin girilmesi yasak bölümlerinde teknenin tüm ışıklarını azaltacak derecede cereyana gereksinim gösteren işlerini yapmalarına karışmazlardı. Dimitri Eşkenazi gelen emirleri bir kere daha gözden geçirdi. Emirler çok açıktı ama yine de satırlar arasında kendisine gayet kesin işaretler gönderen bir tehlike gizli gibiydi. Bimini adasının birkaç yüz mil kuzeydoğusuna gidecek ve burada batılı gemilerin yaptıkları herhangi bir araştırma ya da kuşku yaratan çalışmaları izleyecekti. Özellikle batılı güçlerin batık çıkarmak için kullanacakları sualtı tekneleri konusunda çok dikkatli olacaktı. Bir olasılıkla bu görev Sovyet gemilerine sürekli olarak verilen atsız eğitim egzersizlerinden biriydi. Donanma komutanı Amiral Gorshkov sık sık okyanus gezintileri modern savaş için gerekli bir ahlaksal, politik ve psikolojik eğitimdir derdi. Görev ne olursa olsun bu durum hiç unutulmazdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Kızıl Filo gemileri Rusya'nın kıyı sınırları dışında pek seyrek görülmüşse de savaştan hemen sonra Karadeniz'den çıkışlar başlamıştı. NATO deniz kuvvetleri hiçbir zaman Sovyet üstünlüğü altında ezilecek değildi ama yine de zaman geçtikçe batılı güçlerin pek farkında olmadıkları bir artış başlamıştı. 1960'ların sonunda Rus yayılması öylesine genişlemişti ki Karayipler denizinde Kinda sınıfı kruvazörü, Kildin ve Kaşin sınıfından destroyerleri ve bir Ugra sınıfı destek gemisiyle taktik bir manevra yapılmış, bir Kasım nükleer denizaltısı, bir tanker ve iki Foxtrot tipi eski model denizaltı Martinik ve Barbados'u ziyaret etmişti. O zamandan sonra da Sovyet balıkçı tekneleri sık sık Windward adalarını ve Bahamaları ziyaret etmekteydiler. Eşkenazi göreve getirileli bir yıl oluyordu. 3 ay sonra görev sona erecek, Moskova'da evinde birkaç hafta geçirdikten sonra yeni bir göreve atanacaktı. Bu görevi de öncekilerden çok değişik olacaktı. Sovyet komutanları buna bütün düğmelere basmak derdi. Bir kimse emekliye ayrıldığında dünyanın tüm önemli bölgelerinde görev almış olurdu. Seyir subayı Alexander Tortsev kapıyı vurup kaptan kamerasına girdi ve Dimitri'ye yeni düzenlenmiş bir harita uzattı. Yaklaşık 9 saat sonra belirtilen yerde olacağız. Deniz sakin. Hava tahminlerine göre 2 gün sonra Kanada'dan bir yüksek basınç dalgası gelene kadar bölgede alçak basınç hüküm sürecek. Teşekkür ederim. Dimitri Eşkenazi içinden bu genç subayın bir an olsun resmi konuşmayı unutup unutmadığını düşündü. Alexander'ı sevişirken gözlerinin önüne getiriyordu. Cinsel aletim hedef bölgesine 10 derece kuzeyden yaklaşırken yatay duruma geç. Kıs kıs güldü. Alexander kaskatı kesilmişti. Özür dilerim şey. Dimitri parmağını salladı. Önemi yok, komik bir şey hatırladım da. Tortsev huzursuzca gülümsedi. Saat başında yeni raporu getireceğim dedi ve kameradan çıktı. Dimitri adamın arkasından bakarken kendisinin de zamanında onun kadar toy olup olmadığını düşündü. Herhalde öyleydi. Joseph Horatio sağ yanağına çarpan rüzgarı hissedince kaşlarını çattı. İyi değildi bu. Kuzeye giderken sancak yönünden rüzgar esmesi havada bir siklon hareketi olduğunu belirlerdi. Yılın bu mevsiminde kasırga pek seyrek rastlanılan bir şeydi. Yine de olanaksız değildi. Hava ılıktı. Bu iyiydi işte. Belki de gereğinden çok tedbirli davranıyordu. Bu enlemlerde rüzgar pek sık değişirdi ve yalnızca barometrenin sürekli düşüşü gerçek bir tehlike habercisiydi. Yüzlerce vahşi fırtınayı arkasında bırakmış Joseph Horatio için meteoroloji uydularının her 20 dakikada dünyanın fotoğrafını çekmeleri ve yaklaşan kasırgaların daha oluşmadan görülmeleri hiç de önemli değildi. Televizyon ve radyo Alicetown barlarındaki turistleri eğlendiren gürültücü aletlerdi. Denizci bir insan için hiçbir anlamı yoktu bunların. Maestra yelkenini hafifçe gevşetti. Kaba kenevirden ip yaşlı parmaklarını keyif vericisine sıyırmıştı. Horatio'nun yeni suni iplerle de bir ilgisi yoktu. Parlak sarı naylon halatlar çok kuvvetliydi ama güneşte çabuk çürürdü, onlara güvenilemezdi. Kenevir ip zayıfladığı zaman onarılabilirdi. Cam elyaflı motorlar içinde aynı şey söylenebilirdi. Evet, mağazalarda parıl parıldılar ama gövdelerinin içinde hava kabarcıkları ya da kimyasal maddelerin oluşturduğu çukurları gözüyle göremeyen insan bunlara nasıl güvenirdi? Çürüme ve kurtlanma tehlikesine karşı bir tekne yapmak için en iyi madde tahtaydı. Tahtayı su yüzünde tutmak için içi hava dolu bölmelere gerek yoktu. Tahta dürüst bir maddeydi. Joseph Horatio madeni su matarasının kapağını açıp kana kana içti. İspanyol-Amerika Savaşı'nda henüz orta yaşlı bir adamken alkollü içki içerdi. 50-60 yaşlarında olduğu o yıllar kendisi için epey güç geçmişti. Ölümün yaklaştığını hesap ederek yoksul gençliğinde kaçırdığı bütün zevkleri tatmak istemişti. Bugün kadınlar hala zevk vericiydiler. Ancak şimdi onların kendisine zevk almak için değil, garip bir korkudan gelmekte olduklarından kuşkulanıyordu. Ama rom ve cinden soğumuştu artık. Joseph Horatio ölümle o kadar çok burun buruna gelmişti ki artık korktuğu falan yoktu. Ölümü ilk başlarda insanın kanını ve yaşamını umursamazcasına alan kötü bir yabancı olarak görmüştü. Oysa şimdi kara meleğin acı ve umutsuzluk içinde bekleyenlerin bir dostu olduğunu anlamıştı. Bir gün kendisini almaya gelecekti, bunu biliyordu. Hafif bir merakla bekliyordu o günü. Yolunu çizecek haritası, yıldızı, pusulası olmadan ne şahane bir yolculuk olacaktı o. Lamprey, Jacksonville kanalının dış dubasını tam saat 3'te geçmişti. Arkasında tam bir karışıklık bırakmıştı. Banka kararının resmen kalkmasından sonra federal memurların durdurma hakları kalmamıştı. Ancak üstleri kendilerine özel olarak bu teknenin limandan çıkmaması gerektiğini söylemişlerdi. Tekne palamarlarını çözerken görevde olan ilk günkü federal memur telefon kulübesinde üstüne bağırıyordu. Ne yapacaktım yani? Tabancamı çekip arkalarına ateş mi edecektim? Kahrolası yasak iptal edildi. Belgeleri gördüm. Durdurmaya hakkımız yok. Tallahassee'deki üstü epey sarsılmıştı. Kıyamet kopacak dedi. Washington bu durumdan hoşlanmayacak. Washington'a eğer bir tekneyi limanda tutmak istiyorlarsa bunun için belgelere, tutuklama ve araştırma emirlerine gereksinim olduğunu söyle. Ne olursa olsun bir kağıt gerek. Şimdi ne yapayım? Raporunu Jacksonville bürosuna ver. Bir şeyler düşünürüz. O teknenin kaptanı kim biliyor musun? Hiç Paul Forsyth adında bir denizaltı komutanından söz edildiğini duydun mu? Belki sen askerliğini deniz kuvvetlerinde yapmadın ama ben yaptım ve bana sorarsan çok yanlış bir insanla uğraşıyorsunuz. Sen raporunu ver yeter dedi yorgun ses. Jacksonville havaalanında iri yarı bir adam bavulunu sivil bölüme bırakıp Southern Uçakları şirketine girdi. Adım Jack Bagley. Sanırım benim için bir Hughes helikopteri hazırlanacaktı. Memur kayıtlarına baktı. Rezervasyon kağıdını buldu. Tamam, 30 günlüğüne kiralanmış. Denizde teknelere konma hakkınız var. Belgelerinizi görebilir miyim? Şişman adam belgelerini çıkardı. Memur bir ıslık çaldı. Beyim, sizin belgeleriniz gerekli olanların çok üstünde. Sıkıntıdan dedi Bagley. Sınavları her yıl yenilerim de. Şurayı imzalayın. Faturalar Beverly Hills'te North Atlantic Productions'a gönderilecek, öyle değil mi? Sanırım bana söyledikleri tek şey para ödemek zorunda kalmayacağımdı. Günde 2500 dolar ödeyecek paranız varsa o başka dedi memur. Var dedi Bagley ama ödemeye niyetim yok. Öyle mi? Memur kira anlaşmasını mühürledi. Bir deneme uçuşu yapmak ister misiniz? Neden? Memur bir an düşündü sonra gülümsedi. Hiçbir neden yok sanırım. İyi uçuşlar Bay Bagley. Teşekkür ederim. Pilot kağıtları epey eskimiş evrak çantasına koyup helikoptere doğru yürüdü. Başkan durumu Washington saatiyle 3'ü 20 geçe haber aldı. Kendisine raporu uzatan Noah Henderson'a sen elinden geleni yaptın dedi. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey, zaten sınırı epey aştık. Lamprey'i gözlem altında tutturacağım. Eğer bir şeyler bulacak olurlarsa iyi bir yurttaş olarak Forsyth'ın vicdanına güvenmek zorunda kalacağım. Sözlerimin yanlış anlaşılmayacağını umarım Sayın Başkanım ama bana kalırsa bunu en başta yapmak gerekirdi. Bay Henderson, içimde bir ses sizin haklı olduğunuzu söylüyor. Florida'nın doğu kıyısında hafif kabarık denizde yol alan Lamprey, kısa deniz yaşamında taşımadığı kadar çok insan taşımaktaydı. Ortak sahipler olarak Saito Osha ile Paul Forsyth teknenin genel gidişatında söz sahibiydiler. Ancak kaptanı olarak Arthur Lovejoy teknenin su üstü görevinde tam olarak egemendi. Beth Forsyth fotoğraf makinalarını temizliyor, su altı takımlarını hazırlıyordu. Gemide bir yük olarak bulunmak niyetinde değildi. Takarazuka operasının artisti Raiko Nakamura, Osha'nın küçük valizini boşaltmış, kamerayı ikisi içinde rahatça yaşanır bir biçime sokmaya uğraşıyordu. Kaptanın kızı Janet, 3 numaralı kameraya yerleşmişti. Daracık ranzasında ellerini kavuşturmuş oturuyor, bir gece önceki tartışmalarından sonra O'Keefe'in ayrılırken kendisinin nasıl öptüğünü düşünüyordu. Bir kere daha öpseydi yumuşayacak ve adamı içeri çağıracaktı. Ondan sonra da... Anthony Dix daracık kamerasını dikkatle inceledi. Evet, ranzasının üzerine küçük, şöyle bir metrelik bir piramit yapabilecekti. Mistikten yararlanan pek çok kimse gibi Dix de profesyonel kuşkuculuğuna karşın bazı şeylere inanmaya başlamıştı. En küçük kamera kendisine kalmış olan O'Keefe, torbasını ranzasının üstüne atıp yalovta ile bakmaya ve gövdesine bir mıknatıslı mayın yerleştirilmiş olup olmadığını kontrole gitti. William Postiglione kamerasına girince çevresine bakındı. Çok küçük diye düşündü. Tren kompartmanı gibi. İçini çekti. Belki de bir daha göremeyeceği bir servet yatırmıştı ve şimdi de bir telefon kulübesinde uyuyacaktı. Henry Fraser mürettebat bölümünde eşyalarını hiç ses çıkarmadan yerleştiriyordu. Özel kamerasından atılmaktan hiç hoşlanmamıştı. Basit bir denizci değil, elektronik uzmanıydı. Kendisine söz verilmişti. Pek söz verilmişti denemezse de anlaşmasını imzalarken en azından subaylar bölümünde yaşayacağı ima edilmişti. Güneş batıp da gölgeler uzarken Lovejoy su üstü radarını çalıştırıp hız kesti. Rüzgar çıkıyor dedi. Bir maşrapadan kahve içen O'Keefe hep öyledir dedi. Deniz konusunda bir filme git de bak. Kaptan her zaman rüzgar çıkıyor der. Sen de demeseydin çok şaşardım yani. Lovejoy güldü. Heyecanlanıyor musun? Jacksonville'de olanlardan hoşlandım diyemem. Ben de. Polin de yüzü asıldı ama yasal olarak düzeltiriz hepsini. 1812 savaşında değiliz ya. O yapımcı eşoğullarının parasını verdi ha. Eğer sen buna yasal diyorsan ben korsanlığı yeğlerim her zaman. Yemeğe 15 dakika var dedi Lovejoy. Aşağıda şu anda kokteyl hazırlıyorlarsa hiç şaşmam doğrusu. Bir içki ister miydin? Daha sonra. Sen git iç ama. Pekala. Yarım saat sonra nöbeti alırım. Keyfine bak sen. Tayfaların aldıkları parayı hak etme zamanı geldi artık. Saat 5'te başlamak üzere nöbetleri ayarladım. Aferin sana dedi O'Keefe. O senin dediğin 40 dakika önceydi. Lovejoy saatine baktı, bir küfür savurdu. Kabahat benim. Yerime adam istediğim zaman zili çalacağımı söylemiştim Sparky'ye. Öyleyse çal şu mereti de gidip Hollywood içkilerinden biz de payımızı alalım. Sir Roger Lynn cin ile toniğini içmiş, sonra bir tane daha devirmiş, yorgun olduğu için otomatik kontrolü tam olarak ayarlayıp rüzgarı kontrol ettikten sonra aşağıya yatmaya inmişti. Gece geç vakit rüzgar ansızın çıkınca Plymouth Hope dalgalarda çırpınmaya başladı ve her rotadan çıkışında burnu biraz daha kuzeye döndü. 10. Şunu dinleyin hele diye Anthony Dix elindeki eski bir gemicilik ve yelkencilik dergisini salladı. Pete Smith'in bir makalesi, Bermuda Üçgeni'nin Dişleri. Jaws filmine bok atıyor, sonra da bana. Ne var bunda diye sordu William Postiglione. Böyle çekişmeler kitap satışını körükler. Pete'e bakılırsa kimse Bermuda Üçgeni'nin tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Sonra bir sürü laf. Neresi olursa olsun okyanusun her yeri aynıdır. Yine bir sürü veriler. Sonra gerçekten de tehlikeli bir yerdir burası fakat herhangi başka bir deniz parçasından daha tehlikeli değil. Bermuda Üçgeni'nde herhangi başka bir yerde olduğu gibi boğulabilir insan. Denizi hazırlıksız ve bekleyen tehlikelerden habersiz olarak çıkarsanız aynı tehlikeler her yerde vardır. Dix devam etti. Ne yazık ki kitle basını güvenli bir seyahatte ilginç bir yan göremiyor da Tierra de Fuego'yu kauçuk bir botla geçmek nefis bir roman, dev bir film ve uzun süreli bir televizyon dizisine konu olabiliyor. Dergiyi yerine koydu. Ah şu Pete, çok esaslı yazar, tam da yerine oturtur lafı. Yolculuğun masrafını William Postiglione'un ödemekte olmasına karşın öncelikler şöyle sıralanmıştı. 1. Lemprin'in daha önceden planlanmış olan Bimini'nin kuzeydoğusunda su altı çalışmaları yapması. 2. O'Keefe'in bulduğu su altı yoluna dönüş. 3. Helikopterle uçuş 19'un rotasının tekrarlanması. Jack Bagley helikopteriyle Lemprin'e inmiş bulunuyordu. Helikopteri neden bu geceden Lauderdale'a götürmüyorum diye sordum. Yarın için kolaylık olur. Beklemenin ne anlamı var? Hava birden bozabilir. Ben de seninle geliyorum dedi Anthony Dix. Bunu biliyordum zaten. Gidip uçuş hazırlıklarımı yapayım bari. Hazır olunca seslen de geleyim. Pilot kameradan çıkınca Forsythe, Tony bir yerde bundan sonraki kitabının uçan daireler konusunda olacağını okudum dedi. Şeytan üçgenini anladık ama uçan daireler ne oluyor kuzum? Dix gülümsedi. Bana kaçık derler. Bu gezegene uzaydan gelenler olduğunu söyleyen herkese aynı damgayı yapıştırırlar aslında. Biz öylesine kendini beğenmiş insanlarız ki astronotlarımızın ayda yürüdüklerini kabul ederiz, uzay araçlarımızın Merih'e yumuşak iniş yaptıklarına inanırız da karşı taraftan buraya birinin gelebileceğini kabul etmemekte direniriz. Böyle bir olasılığı kabul edebilirim ama kanıtları nerede? Onu da hava kuvvetlerine sor. Mavi kitap dosyalarında yeteri kadar belge var. Ben somut kanıtlardan söz ediyorum. Bizim uzay adamlarımız uzayı çöplük yaptılar. Ay yüzeyine konserve tenekelerinden uzay aracı parçalarına kadar bir sürü pislik bıraktık. Eğer başka gezegenlerden yeryüzüne gelmişlerse ve dediğin gibi hala geliyorlarsa nasıl oluyor da çarpık bir ikinci aşama roketi, bilmem ne kutusu falan gibi bir şeyler bulunamadı şimdiye kadar? Bilmiyorum dedi Dix ama gerçekten kendilerini açığa vurmak istemeyen varlıklar tarafından gezegenimiz ziyaret edilmekte ise o zaman bunların ortalığı kirletmemeye dikkat edecekleri kanısındayım ben. Bunu başarabilmek için en iyi yerde üstlerini deniz altına kurmalarıdır. Onun için bu yolculuğunuza katılmak istedim. Denizaltı uçan daireleri mi dedi Osha. Biraz aşırı bir düşünce olmuyor mu bu? Derin dondurucu harekatından söz edildiğini duydunuz mu? Osha başını salladı. Birleşik Devletler'in Güney Kutbu'nda başlattığı bir projeydi. Admiralty Körfezi'nde görevli bir buz kırıcının güvertesinde bulunan Brezilyalı bilim adamı Dr. R.J. Villela, teknenin çevresindeki buzların büyük bir gürültüyle kırıldıklarını duymuş. Dev gibi buz parçaları havada uçuşuyormuş. Deniz ise fokur fokur kaynamaya başlamış birden.